Ayrım 27.
Sayfa 275. Çünkü özgürlük insanın istediği şeyi yapmasıdır ve o adam nehre düşmek istemez. Buradaki müdahale ancak yolcunun köprü hakkındaki bilgisinin kusurlu olduğu varsayımıyla haklı görülebilir. Kendisi gerçek durumdan haberdar edilmiş ama yine de köprüden geçmek istiyorsa, onu yakalamanın ve geri çevirmenin haklılığı sona ermiştir. Onarılmaz kusurlar. Bazı kusurlar, özellikle de denetim kusurları, ya onarılamaz ya da söz konusu kararda bir fark yaratacak kadar kısa bir sürede onarılamaz durumda olabilir. İki türlü vaka vardır. Bunların ilki, daha önce kısaca tartıştığımız, davranışları sahip olmak istemediği istekler tarafından yönlendirilen kişidir. Bu oldukça açık bir durumdur. Çünkü kişi yenmeyi olanaksız bulduğu isteği aşabilmek için yardım isteyip istemediğini söyleyebilir. Ve yine eğer istemiyorsa onu diyete ya da başka bir şeye zorlamak, ona yeterince saygı göstermemek olacaktır. Ruh hastalığının bazı türlerinde ve spesifik bilinç yokluğunda olduğu gibi denetim eksikliğinin daha geniş kapsamlı olduğu durumlarda kişinin otonom isteklere sahip olabileceğini düşünmek anlamsız olduğu için, otonom kararlarına saygı göstermek diye bir sorun gerçekten yoksa, o zaman o bireye kişi olarak saygı gösterecek olanlar için geriye kalan tek sorun, onun iyiliğine en iyi şekilde nasıl yardımcı olunacağıdır. Eğer biri kendisinin Tanrı ya da Tanrı'nın seçilmiş temsilcisi olduğuna inanıyorsa, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğu açıkça görülse bile, böyle bir inanç paternalist müdahale için tek başına gerekçe oluşturmaz. Çünkü böyle bir inanç hiçbir mantıksal kusur taşımayabilir. Bunun nedeni, dinsel inanışların kanıtlara ya da mantıklı düşüncelere dayanmayabilmesi ve tümüyle bir inanç meselesi olarak görülebilmesidir. Onlara böyle bakılırsa hiçbir mantıksal kusur göstermezler. Mantık kelimenin tam anlamıyla konu dışı kalır. Aslında birçok kişi bu tür yanılgılara kapılmış ama bundan ötürü saygı görmüştür ve hala görmektedir. Bu tür inançlar mantık hatası içerse de içermese de eğer zararsızsa, bu insanlara herhangi bir şekilde müdahale etmek onların iyiliğine hizmet olmadığı gibi onların isteklerine de saygı göstermemektir. Bu tür inançların zararsız olmaması halinde ise durum değişir. Eğer bu insanların yaptıklarının başkalarına zararlı olması muhtemelse, o zaman bu kişiler hangi nedenle olursa olsun başkalarına zarar vermeyi tasarlayan herhangi biri gibi haklı olarak engelleneceklerdir. Öte yandan zarar yalnızca kişinin kendisine yönelikse, yine de müdahale ederek onu önlememiz gerektiğini düşünebiliriz. Farz edelim ki yanılsama içindeki bu kişi, Tanrı'nın seçilmiş temsilcisi olduğu için hiçbir şeyin kendisine zarar veremeyeceğini düşünüyor ve bunu kanıtlamak için yaklaşmakta olan bir trenin önündeki rayların üzerine yatıyor. Tanrısal bir yardım olanaklı görünmediğine göre durumun insanlardan gelecek bir yardımı gerektirdiği söylenebilir. Fakat öyle midir? Aslında bu elbette hayatlarının kurtulması için gerekli olan kan naklinin Yehova şahitleri tarafından reddedildiği durumlarda ortaya çıkan çok tartışılmış bir vaka tipine girer. İnsanların çoğu hangi muhakeme kusurlarını yanılsama olarak sınıflandıracakları ve hangilerine dinsel inanç gözüyle bakıp saygı duyacakları konusunda genellikle son derece keyfi davranırlar. Ve görmüş olduğumuz gibi dinsel inanış tümüyle bir inanç sorunu olduğundan bunlar hiçbir kusur içermiyor da olabilirler. O halde kendine zarar veren seçilmiş Tanrı temsilcisiyle ya da Yehova şahidiyle karşılaşınca ne yapacağız? Zor vakalar, intihar. Hayatta gerek kişinin kendisi gerekse başkaları için kayda değer bir sonuç doğurmayan bir sürü karar vardır. Gel gelelim, bazı kararlar çok önemlidir ve intihar da bunlardan biridir. İkinci bölümde hayat kurtarıcı önlemleri reddetmenin, kendini öldürmenin beyni bir kurşun sıkmak kadar kesin bir yolu olduğunu görmüştük. Dolayısıyla karşımızdaki kişi ister kafasını gazlı bir fırına sokmuş, ister ölümcül dozda uyuşturucu almış, isterse de hayatta kalabilmesi için gerekli olan tedaviyi reddetmiş olsun, her durumda bir intihar girişimiyle karşılaşmış olacağız. Kendisi için bu kadar önem taşıyan bir karar söz konusu olduğunda, birey elbette bu kararı olabildiğince otonom bir şekilde almak isteyecektir. Bu nedenle herkesin bu kararın otonom olup olmadığını anlamak için elinden geleni yapmaya ve bireye bunu olabildiğince otonom bir şekilde yapması için yardım etmeye kesinlikle hakkı vardır. Yani bir intihar girişimiyle ya da niyetiyle karşılaştığımızda insanlara saygısı olan birinin yapması gereken şey kişiyi bu eyleme yöneltmiş olan sorunları öğrenmek ve mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla intiharın önüne geçmeye çalışmak ve ayrıca bu kararın maksimal düzeyde otonom bir karar olduğundan emin olmaktır. Ama eğer sorun çözümlenemeyecek gibi ise ya da intihar edecek kişi çözümlenmesini istemiyorsa ve karar maksimal düzeyde otonomsa, o zaman olayın tanığı o kişinin kendi yazgısına yön vermesine, eğer istediği şey buysa, izin vermeli ve onun girişimini artık engellememelidir. Olaya tanık olan biri ayrıca, örneğin intihar araçlarını yok ederek intiharı zor ya da imkansız hale getirecek bir girişimde bulunmuşsa, yok ettiği şeyin yerine yenisini koymak ya da aksi takdirde intihar edecek kişiye yardım etmek zorunda olabilir. Eğer karar maksimal düzeyde otonom değilse, o zaman olay tanığı bilgi sağlayarak ya da eğer mümkünse muhakeme ve denetim kusurlarını düzeltmeye yardım ederek o kararın maksimal düzeyde otonom olmasına yardım etmekte haklı olacaktır. Ama bu yapıldıktan sonra tanığın müdahalesinin haklılığı sona erer. Yahova şahitleri vakasında olduğu gibi muhakemede ya da bilgilenmede onarılmaz kusurlar hala kendini gösterse de bu böyle olmalıdır. Çünkü son hesapta otonomi, eğer yapmak istediğiniz buysa, mantıksız ve nedensiz seçimler yapma özgürlüğünü de içerir. Burada tek istisna, denetim kusurlarının bireyin kişi olarak kabul edilemeyeceği ve mantık dışı olanlar da dahil gerçek bir tercih yapmaktan tümüyle aciz olacağı kadar büyük olması durumudur. Ama bu aslında ender rastlanan bir şeydir ve ancak ruh hastalarının çok küçük bir alt kümesi için geçerlidir. Son günlerde böyle bir yaklaşımı onaylamayan iki düşünce ortaya atılmıştır. Tom Baychamp ve James Childress diyorlar ki, intihara müdahale etmemek, başkalarına karşı ilgisizliği ve bir toplumda ahlaksal sorumluluk duygusunun azalmış olduğunu gösterir. İkincisi, pek çok kişi intihar edenlerin çoğunun ruh hastası olduğu ya da en azından ciddi sıkıntılar içinde bulunduğu ve bu yüzden de aslında otonom bir eylem sergileyemeyecek durumda olduğu görüşündedir. Burada savunmakta olduğum görüş, insanların iyiliğini düşünmenin onlara duyulan saygının bir parçası olması gerektiği ve bu saygının her şeyden önce onların isteklerine koşulsuz bir şekilde öncelik vermek anlamına geldiğiydi. Dolayısıyla maksimal düzeyde otonom bir intihar girişimine müdahale etmemek, ahlaksal sorumluluk duygusunun azaldığını göstermek bir yana, ölmek isteyenlere ilgiyi ve saygıyı gösterir. İntihar edecek kişinin ölme isteğinin otonom olup olmadığı konusunda bir kuşku varsa, ahlaksal sorumluluk müdahaleyi emreder. Ama bu yalnızca yukarıda açıklandığı gibi kuşkuyu giderme amacıyla olmalıdır. Birçok kişi intihar eden kişinin sırf ölmek istediği için otonom bir tercih yapmaktan aciz olduğu gibi bir yanılgılı bir düşünceye sahiptir. Bu itiraz ancak intihar eden kişinin otonom hareket edebilmekten gerçekten de aciz olduğu kesinse haklı görülebilir. Ama bu kabulü yaparken de kişinin seçimlerinin kararlılık kusuru içermesi ya da bize tuhaf ve anlamsız görünmesi değil, denetim kusurlarının kişinin tercih yeteneğini tamamen ortadan kaldırmış olması belirleyici olmalıdır. Gerçekten otonom intihar girişimlerinin tekrar tekrar engellenmesinin kişinin isteklerine yönelik temel bir saygısızlık sergilediğini unutmamalıyız. Hayatına son vermek isteyen birinin bunun için gerek duyduğu araçları ve gizlilik koşullarını bulmasının son derece zor olduğu bir sosyal ortamda bu girişime yönelik her türlü müdahale ciddi bir darbedir. Bir kurumda, hastanede, bakım altında ya da yaşlılar evinde bulunan yahut yatalak olan ya da bunun dışında başkalarına çok bağımlı durumda ve sıkıca denetlenmekte olan intihar adayları için özellikle geçerlidir bu. Böyle bir kişi için yardım almadan intihar araçlarına ulaşmak imkansız olabilir. Otonom intiharı onaylayan bir toplum, yardımlı ölüme ya da gönüllü ötanaziye izin vermediği sürece intihar seçeneğini bu gibi insanların elinden fiilen almış olacaktır. Belki hayatlarının sonuna yaklaşmakta olan, Şiddetli acılar çeken ve hayattan bekleyecek fazla bir şey kalmamış olan bu insanların otonom intiharı seçme olasılığı herkesinkinden yüksektir halbuki. D. Rıza. İnsanlara saygının bir hasta ile ilgili bir tedavi ya da işlemin uygulanmasından önce o hastanın otonom rızasının alınmasını gerektirdiği ve tam bir bilgilendirme olmaksızın hiçbir rızanın otonom sayılamayacağı şimdiye dek savunulan tezden anlaşılmış olsa gerektir. Yani yapılacak işlem için hastanın rızasını almadan önce durumuyla ilgili tüm gerçekleri ya da prognozu ya da düşünceleri ona açık ve dürüst bir şekilde bildirmeyen bir sağlık görevlisi geçerli bir rıza almış olmayacaktır. Ve tabii ki bir hastayı geçerli rızasını almaksızın tedavi etmeye kalkışmak, ona karşı yeterli saygıyı göstermemek ve onun otonomisini çiğnemektir. Aynı şekilde klinik bir denemeye girecek bir hastaya, bir denemeye katılacağı ve söz konusu denemenin özellikleri ve amacı önceden bildirilmelidir. Klinik denemelerde rıza. Terapötik etkiye sahip bir tedavi uygulanmayacak ya da plasebo verilecek bir kontrol grubuna dahil olabilecekleri hastalara genellikle söylenmediği için denemelere katılacak hastanın rızasını aramanın mümkün olmadığı savunulur bazen. Tedavinin etkisiz ya da uygulanan diğer tedaviden daha etkisiz olacağının bilindiği bir kontrol grubu oluşturmanın hem yanlış hem de gereksiz olduğu açıktır. Denemeler ancak iki ya da daha çok tedaviden hangisinin daha etkili olduğu konusunda gerçek bir belirsizliğin olduğu durumlarda haklı görülebilir. Deneme sonuçlanıncaya dek herkes için en iyi tedavi denenmekte olan tedavilerden herhangi biridir. Çünkü hangisinin daha iyi olduğunu kimse bilemez. Böyle bir belirsizliğin olmadığı bir durumda deneme yapmak etik yönden yanlıştır. Bu sözlerin sahibi olan Ver, burada gerçekten haklıdır ve etkili tedaviyi esirgemenin yanlışı hakkındaki ifadesi durumun iyi bir özetidir. Ver, etkili tedaviyi esirgemenin şart olmadığını ve bunun hiçbir şekilde klinik denemelerin gerekli bir öğesi olmadığını savunuyor. Gereğince yapılan bir denemede yeni bir tedavinin karşılaştırılacağı şey daima o zamana dek var olan en iyi tedavi olmalıdır. Plasebolar ancak daha etkili bir çözüm bulunmadığını ve elbette plaseboların da etki gücünden yoksun olmadığını düşünmek için yeterli neden varsa ya da hastanın şikayetleri ölüm ya da sakatlanma tehlikesi içermeyen türden önemsiz şikayetlerse ve hasta kendi rızasıyla katıldığı denemelerde plasebolara yer verileceğini biliyorsa kullanılabilir. Başka bir deyişle, plaseboların kullanıldığı ya da etkin tedavinin esirgendiği ya da tedavinin belli sürelerle durdurulduğu denemeler ancak belli koşullarda uygulamaya konabilir. O halde uzman sağlık görevlisi tarafından alınan rızanın geçerli bir rıza olması ve ayrıca ihmalkarlık ve kişisel hakların çiğnenmesi gibi yasal kovuşturmalara uğrama olasılığının saf dışı edilmesi için hastaların ya da klinik denemelere katılacak deneklerin tam olarak bilgilendirilmesi gerekir. Yeterli açıklama ve gerçek rıza. Verilen bilginin ya da bilgiyi verme yöntemi veya koşullarının hastanın bu bilgiye dayanarak maksimal düzeyde otonom bir tercih yapmasına olanak vermiyorsa bilgilerin açıklanması hastadan geçerli bir rıza almak için yeterli olmayacaktır. İlk olarak Kanada Yasa Reform Komisyonu tarafından ortaya atılmış kriterlerden uyarlanmış aşağıdaki kriterler yeterli bir açıklamayı oluşturmada kullanılacak mükemmel bir temel gibi geliyor bana. 1. Tüm bilgilerin ve ilgili gerçeklerin yanı sıra hastanın tedaviye girme kararını etkileyecek tedaviyle ilgili diğer faktörler de açıklanmalıdır. Yani açıklama tam ve doğru olmalı, çok karmaşık olmamalıdır. Bu nedenle açıklama önerilen tedavinin bir tanımını, alternatiflerini, tedaviyle bağlantılı ölüm ya da bedensel hasar risklerinin ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların bir özetini, muhtemel yan etkilerin açık bir tanımını ve uzun erimli bir prognozu kapsamadıkça yeterli sayılmayacaktır. 2. Hangi bilgilerin hasta için vazgeçilmez önem taşıdığına ilişkin sınama, mantıklı bir hasta varsayımı altında nesnel olacak ancak doktorun, mantıklı hasta için gerekmeyecek bazı ek bilgilerin başka bazı hastalar için vazgeçilmez önem taşıdığını bildiği ya da bilmesi gerektiği durumlarda bu sınama öznel bir nitelik kazanabilecektir. 3. açıklamanın gereğince anlaşılıp anlaşılmadığının sınanması, görünür verilerle desteklenir biçimde öznel olmalıdır. Yani doktor, karşısındaki hastanın konuyu anlamış olduğunu ve nesnel bir bakışla bu izlenimi verecek şekilde anlamış olduğunu garanti altına almak için uygun girişimlerde bulunmalıdır. 4. Bilgilendirme işleminin zorlayıcı olmamasına özen gösterilmeli ve gerekli olması halinde mümkün olduğunca tarafsız, dışarıdan bir kişinin değerlendirmesine başvurulmalıdır. 5. Gerek tedavi amaçlı, gerekse tedavi amaçlı olmayan deney ve denemelerde bu ilkelerden hiçbir ödün verilemez ve eğer denek, yukarıdaki ilkelere uygun bir şekilde tam olarak bilgilendirilmemişse tedaviye, denemeye ya da deneye verilen rıza geçerli sayılamaz. Bu ilkeleri almış olduğum Kirby imzalı etkileyici makalede Kirby, hastaların ya da deneklerin bazı vakalarda bilgilerin açıklanması hakkından vazgeçmesine izin veren 6. bir madde daha eklemiştir listeye. Sağlık uzmanları habersiz kalma hakkını tartıştığımızda ortaya çıkacak nedenlerden ötürü bazı bilgileri hastalarından gizleme hakkına sahip olabilirlerse de hem bunu yapıp hem de hastalardan geçerli bir rıza alamazlar. Çünkü hasta neye rıza verdiğini bilmiyorsa her şey anlamını kaybeder. Habersiz kalma diye bir hakkın olup olamayacağını tartışmadan önce bilgiler tümüyle açıklansa da hastaya rıza formunu yalnızca imzalatmış olmanın yeterli olmayabileceğini belirtmeliyiz. Sağlık uzmanları hastanın formu imzalamanın ne anlama geldiğinden haberdar olduğunu doğrulamak için onunla konuşarak rızanın gerçek olduğu konusundaki tüm kuşkularını gidermelidir. Ve uzun bir tedavi sürecinde hastanın bu tedavinin içeriğini fiilen yaşadıktan sonra hissedeceği şeylerin ışığında tedaviye devam etme rızası sürekli ve düzenli olarak da alınabilir. Rıza ilk ve son olarak verilecek bir şey gibi görülmemelidir. Şimdiye dek sağlık görevlilerinin tedavi konusunda geçerli bir rıza almak için bilgi verdikleri türden vakaları gördük. Şimdi de açıklama probleminin tedaviyle ilgili bir sorundan bağımsız olarak ortaya çıktığı pek çok vakada bilgileri açıklamanın etiğini incelemeliyiz. Tam bilgi vermek konusunda genel bir yükümlülük var mıdır? Bu konuda doktorlardan sık sık duyduğum bir açıklama, hastalara gerçeği ya da durumlarıyla ilgili tıbbi görüşü tümüyle açıklamak gibi bir yükümlülükleri olması şöyle dursun, hastaların tercihinin bu yönde olması ya da doktorun yargısına göre tüm gerçeği öğrenmenin onlara herhangi bir şekilde zarar verecek olması halinde hastaların habersiz kalma hakkına sahip oldukları gibi bir görünüşe dayanıyor. Habersiz kalma hakkı. Hastanın kendi durumundan habersiz kalması gerek doktorun gerekse hastanın yararı açısından belki istenen bir şey olabilirse de habersiz kalma hakkı diye bir şeyden söz edebileceğimiz kuşkuludur. Kişilere saygı kavramından haksızca beslenmesi ve kişilerin isteklerine saygı gösterme zorunluluğundan kaynaklanır gibi görünmesi dışında böyle bir hakkın oturtulabileceği herhangi bir temel düşünemiyorum. Yani eğer hasta kendisine durumuyla ilgili bir şey söylenmesini ya da kendisiyle ilgili kötü bir şey söylenmesini istemiyorsa o zaman doktorlar bu isteğe saygı gösterebilir ve tatsız açıklamalardan kaçınabilir. Hastadan bilgi saklamanın haklı görünebileceği belki en açık örnek olan bu gibi bir durumda bile hastanın kendisine bilgi verilmemesini gerektiren hak denebilecek bir şeye sahip olduğu kuşkuludur. Hayatta duymamayı tercih ettiğimiz her türden bir sürü tatsız şey vardır ama bu bize bunları bildiren birinin hakkımızı çiğnemiş olacağı anlamına gelmez. Ben pekala yoksulların açlıktan ölenlerin, hastalık ve kaza kurbanlarının feci durumlarından habersiz kalarak mutlu olmak isteyebilirim ve böyle şeyleri duymak beni fena halde üzebilir. Ama bu kimsenin bana bunları söylememesi diye bir hakkım olduğu anlamına gelmez. Ahlakın diğer alanlarında olduğu gibi burada da haklardan söz etmenin pek bir yararı yoktur. Bizim her vakada bilmek istediğimiz asıl şey çeşitli kişilerin hangi haklara sahip olduğundan çok bizim ne yapmamız gerektiğidir. Bunun tersi yani insanların habersiz kalma hakkı şöyle dursun, onlar hakkında bildiklerimizi ve onların almak istedikleri otonom kararlarla ilgili olabilecek her şeyi açıklamak gibi tartışılmaz bir yükümlülüğümüz olduğu görüşü de aynı şekilde anlamsız görünüyor. Bu kötü niyetli işgüzarların mahrem gerçekleri anlatmaya iş edinmesini ve nefret dolu ayrılık mektupları trafiğinde bir artışı daveti çıkarmak anlamına gelir. Başkaları hakkında sahip olduğumuz her bilgiyi eğer onlara zarar verebilecekse, onları mutsuz edecek ya da çok üzecekse, yahut da bunun kendilerine söylenmemesi gibi bir hakları olsun ya da olmasın, yalnızca öğrenmek istemedikleri için iletmekten kaçınmamız gerektiğini söylemek cazip geliyor insana. Ama bu da kuşkulu bir prensip gibi görünüyor. Hasta olan bireylerin durumunu, örneğin bir toplumdaki yurttaşların durumuyla karşılaştırırsak, bu prensibin kuşkulu durumu daha da belirginleşir. Bir hükümet pekala doktorlarınkine benzer bir yaklaşımla yurttaşlara örneğin nükleer enerji santrallerinin riskleri ya da evlerindeki asbestin tehlikeleri ya da nükleer bir savaş halinde topyekün zarar görebilecekleri gibi toplumlarıyla ilgili üzücü şeyler söylenirse bunun onları üzmekten başka bir şey yaramayacağını savunabilir. Yurttaşların bu bilgileri edinince çok üzüleceği ya da mutsuz yahut tedirgin olacağı doğru olabilir. Ama bunun onları habersiz bırakmak için geçerli bir neden oluşturabileceği kesin değildir. Hükümetler elbette yurttaşları ne kadar az şey bilirse o kadar rahat olurlar. Ama bunun gizliliği mazur göstermeye yetecek bir gerekçe olduğu düşünülemez genellikle. Habersiz kalma diye tartışılmaz bir hakkın ve yine aynı şekilde insanlara onları üzecek ya da tedirgin edecek ya da bilmemeyi tercih edecekleri şeyleri söylemekten kaçınmak gibi açık bir yükümlülüğün olabileceği kuşkulu görünüyorsa da her durumda her şeyi söylemek gibi genel bir yükümlülüğün olmadığı da aynı şekilde açıkça görülmektedir. Ama bu otonomi tartışmasından çıkacak açık bir prensip varsa o da bilmek isteyenlere her şeyi anlatma yükümlülüğünün varlığıdır. Bilmek isteyenlere her şeyi anlatma yükümlülüğü. Bu yükümlülük hayatı değerli kılan şeyler her neyse onların peşinden koşmakla otonomi arasındaki yakın ilişkiden kaynaklanır. Otonomi her bireyin kendisine göre hayatı değerli ya da anlamlı kılan şeylerin peşinden özgürce ve kendi bildiğince koşabilmesi için gerekli olduğundan bireylerin kendileriyle ilgili bunu yapmalarına kendilerine göre en çok yardımcı olacak her türlü bilgiden haberdar olma hakları tartışılmaz biçimde ortadadır. Her insanın hayatının eşit değerde olduğunu kabul eden ya da insanlara saygısı olduğunu iddia eden hiç kimse böyle bir bilgiyi saklayamaz. Ama yine de birçok ilkeli kişi böyle yapmanın doğru olduğunu iddia etmektedir. Bu iddiayı desteklediği inancıyla Bychamp ve Childress tarafından verilen örneğe bakalım. Bir doktor yıllardır hastası olan ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir adamın sağlığıyla ilgili üzücü bir haber verilince şiddetli ve uzun süreli bir depresyona girdiğini bildirmektedir. Bu depresyon öylesine derindir ki her ortaya çıkışından hastayı otonom bir karar veremez hale getirmektedir. Geçmişte intihar eğilimleri göstermiş olmasına karşın hasta hayatına son vermeyi dinsel nedenlerle karşıdır ve hem cesaretsizlikten hem de hayatına son vermeyi tasarlamaya başladığında duyduğu şiddetli suçluluk duygusundan ötürü acı çekmektedir. Ölümcül durumundan tümüyle habersiz olmasına karşın doktordan onun öldürücü hastalığını teşhis ettiği son muayenenin tüm sonuçlarını açıklamasını doğrudan rica etmektedir. Doktor ona sağlığının hiçbir zaman bugünkünden daha iyi olmadığını söyler. Bu kararın hem paternalist hem de kesin kez bir yalancılık vakası olmasına karşın doktorun yanlış bir tercih yaptığını söyleyecek kişi azdır.